Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Bugün yanımda Levent abi yok. Çünkü o Samsung'un 8K monitörlü televizyon etkinliğine gitti. Dubai'ye gitti. Aslında bugün dönüyor ama gündemi kaçırdı. Geldiği zaman orada gördüklerini bize anlatır. 8K televizyonları yakından görmüş oldu. Tabii biz daha önce de söyledik. 8K hemen yarın evlerimize girecek bir teknoloji değil ama işte geliyor. Dolayısıyla tanıtımlara da başladı firmalar. Şimdi bu gündem numarası 16, 15, 20 Nisan haftasını konuşacağız. Sakincene geçen bir gündem. Fazla maddem yok ama bazı kritik şeyler var, maddeler var. Onun dışında bizi teknoseyir.com üstünden takip edebilirsiniz. Teknoseyir Plus alarak destek olabilirsiniz. Teknoseyir Plus 1 yaşında şu anda. Bu hafta da biz onu kutluyoruz. İndirim yapar mıyız diye hani bir baktım ama Hamdi ile de konuştuğumuzda zam yapmayarak zaten indirim yapıyoruz dedi. Haklı. Dolayısıyla fiyatlarımızda değişiklik olmayacak. Onu bekleyenler vardı, onu söylemem lazım. Onun dışında yine Instagram'dan ve sosyal ağlardan TeknoSeyir ismiyle bizi takip edebilirsiniz. İçeriklerimizin duyurusunu düzenli olarak oralardan yapıyoruz. Başka duyurularımız olursa da oradan yaparız. Bizi kişisel hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. O zaman da işte katıldığımız etkinliklerden, paylaştığımız şeylerden haberiniz olabilir. Diyelim ve ilk etkinlik haberimizle hatta başlayalım. Samsung Galaxy Fold Türkiye'deki lansmanını yaptılar. Biz de oraya gittik. Hatta videosu var, izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Ama şöyle bir şey oldu. Bu etkinlikte biz telefonları görmeye gittik. Telefonları orada bırakıp geri geldik. Fakat yurt dışındaki Fold etkinliklerinde telefonlar dağıtılmış ve ertesi günden itibaren şöyle bir haber çıktı. Fold bozuluyor. Nasıl bozuluyor? İki tane şu an varyasyon var gözüküyor. Birincisinde üstündeki koruma kabını çıkarmışlar ki biz de buraya gelen her telefonun korumasını mutlaka çıkarıyoruz. Çünkü bizim ölçüm cihazlarımızı yanıltıyor. Hiçbir şey olmasa bile hani bir kendisini görmek istiyoruz. Sonuçta test yapacağız. Kendi ekranı birebir görmek istiyoruz. Araya hiçbir şey koymadan. Orada da editörler o koruma kabını koruma katmanını çıkarmışlar ve anında bozulmuş. Çünkü meğerse onun çıkarılmaması gerekiyormuş. Bu birincisi. Ama bunu çıkarmayanlardan da bozulanlar olmuş. Samsung açıklama yaptı, araştırıyoruz diye. Şu an net bir şey yok. Sonuçta şöyle bir şey vardır. Editörlere verilen ürünler her zaman final ürün olmayabiliyor. Eğer hani bu satışta çıkan ürünlerde insanların ellerinde bu sorun yaşansaydı çok daha büyük bir sorun var kesin diyebilirdik. Şu anda editörlere verilen cihazlarda sorun olduğu için Samsung şey diyebilir ya, işte o cihazlar final ürünü değil falan diye dönme şansları da var. Ama öyle mi gerçekten? Bakalım piyasaya çıkacak ürünlerde de bu sorunlar olacak mı? $2000'lık bir telefondan bahsediyoruz. Hatta bu Fold etkinliğinde Türkiye'de fiyat bile söylemediler. Mayıs'ta ön siparişi açılacağını biliyoruz sadece. Eğer tabii bu son olaylar zincirleme bir felaket reaksiyonuna neden olmazsa. Tabii ki $2000'lık cihazda en ufak soruna tahammül gösteremezsiniz. Şimdi bakalım ne olacak? Henüz kesin bir şey yok. Samsung işte şey söylüyor tabii, o katman çıkmaması gerekiyordu. Fakat bunu yaşayan editörler de haklı olarak şunu diyorlar. Onu alan kişiler o katmanı mutlaka soyacaklardı. Hani bunun bir yeterli uyarısı yapılmamış telefonda, o gözüküyor. Hani biz zaten telefonu çıplak aldığımız için kutusunda öyle bir uyarı var mıydı falan bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda öyle bir sorun var Fold'larda. Bakalım nasıl olacak bu işin devamı, takip edeceğiz. Samsung daha detaylı, yani kendi araştırmasını yapınca daha detaylı açıklamayı zaten yapacaktır. Kötü bir şey tabii, daha yeni hani Note 7 felaketinden uzaklaşılmışken Fold şu yüzden kötü olacak. İlk defa başlıyor böyle bir şey. Zaten insanların şüphesi var ya, bu olur mu, iyi mi olur, kötü mü olur? Böyle başlaması bu furyanın. Bu Huawei bile etkiler, onu bile etkileyecektir diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir katlanabilirlik serüveni başlıyor. O serüven böyle felaketle başlarsa bundan sonraki adımları ve diğerlerini de etkileyecektir. İnşallah sadece editörlerin telefonlarında olan münferit bir olay olarak kalır. Onun dışında ben deneyimlerimi zaten orada aktarmıştım. Yorumları gördüm. Hani sizin yorumlarınızı okudum. Genel olarak pek ikna olmamış gözüküyorsunuz. Katlanabilir telefon hakkında haklısınız. Çünkü biz de göstersek yakından görmek gibi olmuyor. İşte bir aksilik olmazsa Mayıs'ta, Haziran'da en geç görürsünüz Galaxy mağazalarında. Gidip deneyebilirsiniz. Denenmesi lazım. En azından almayacağız çoğumuz. 2000 dolar. Yani bunun Türk parası olan karşılığı. Hani bizim kendi içimizde editörler konuşurken 15'ten aşağı beklemiyoruz bu telefonu. Herkesin alabileceği bir telefon olmayacağı kesin ama işte hep söylediğimiz şey kültür. Adamlar katlanabilir telefon yapmış. Bakalım nasıl oluyor. Bunu gidip görmekte bir zarar yok. Ben şöyle iki şeyi söyleyeceğim. Birincisi ana ekranı 4.6 inçlik ana ekran fazla küçük. Yani cihaz çok büyük olunca sırıtmış. Daha çok alan kullanılabilirdi. Mesela o ekranda yazı yazmaya çalışmak felaket. Hiç denemeye bile gerek yok. Klavye o kadar küçük ki parmaklarınız sığmıyor. Ama açtığınız anda orada yaptığınız işin saniye gecikmesiz yansıması büyük haline. İşte o güzel, o geçiş güzel yapılmış. Orada da mesela klavye bu sefer ikiye ayrılıyor. Parmaklarınızın altına hizalanıyor. Klasik klavye de olabiliyor ama işte rahat rahat yazabiliyorsunuz en azından. İçerik tüketimi için büyük ekran her zaman tabii ki avantaj olan bir şey. Ama işte dediğim gibi çok ikna etmemiş insanları gördüğüm yorumlara göre. Onun da tabii etkisi, en önemli etkeni fiyatı. Hani o parayı verip aldığın şey, o katlanabilirlik hayatımızı çok değiştirecek mi olumlu manada? İşte o da kişiden kişiye göre değişir. Büyük ekranı taşıyıp cebimize sokmaya yarıyor açıkçası. Hani bu telefonu katlayabilmek değil de büyük ekranı katlayabilmek gibi düşünün. Yani katlanabilir telefon, S10'u katlayabilseydim ben işte o katlanabilir telefon olacaktı. Yani açınca S10 olacaktı yine. Böyle değil. Bu açınca büyük tablete dönüşüyor açıkçası. En büyük farkı o. Birden fazla uygulama kullanmak kesinlikle avantaj. Çünkü kullanılabilir hale geliyor. Yani bugünkü 6 inç civarı telefonlarda bile ikiye bölseniz dahi yine minnacık oluyorlar. Bunda 3 tanesini kullanabiliyorsunuz geniş geniş. Ya da 2 tanesini geniş geniş kullanabiliyorsunuz. Yani bakalım siz de bir iş, mağazalara gelince bir deneyin, görüşlerinizi yazın. Şu anki ama başı işte bu arıza nedeniyle dertte Samsung'un. Onun dışında donanımı çok güçlü tabii ki ama hani S10'un içinin çok benzeri var içinde. Bunun RAM'i 12 MB olduğu için biraz hani her şeyin en tepesi ama işte altyapı olarak baktığınız zaman aynı şeyler. Özellikle fotoğraf tarafında da aynı fotoğrafı çekeceksiniz. Yani S10 deneyiminden o anlamda çok farklı bir şey sunmayacak. Sadece işte katlanabilirlik özelliği için alınacak alınırsa. Amazon Türkiye için Türkiye'de aynı gün teslimat olayına giriyormuş. Tabii şu var hani saat 20'de isteyeyim 24'te kadar daha gün bitmedi gelsin. Öyle olmuyor. Bunun da şartları var. 12.90 olacağı söyleniyor. Ve sadece Amazon'un sattığı ürünlerde geçerli olacakmış. Cumartesiye kadar, pazar günü olmayacak. 10.30'a kadar verdiğiniz zaman, sabah 10.30'a kadar siparişi verirseniz o gün 21'e kadar kapınızda olacakmış. Lazımdı. Sonuçta hepsi buradanın kendi hepsi express hizmeti gayet güzel çalışıyor. Burada da en büyük rakip o zaten. Hani şey de sorulabilir. Niye bunlar girer girmez başlamadı? Açıkçası Amazon'un Türkiye girişi de biraz tuhaf. Yani çok gürültü yapmadan etmeden sessiz sakin başladılar. Yani birazcık Türk usulü gidiyorlar. Yani kervan yolda düzdür hesabı. Muhtemelen şey diye düşünüyorum ben. Bunu yapabilmeniz için birçok yerde depoya ihtiyacınızın olması gerekiyor. İşte onların kiralanması, tutulması ancak demek şimdi tamamlandı. Sonuçta hani Avrupa yakasındaki siparişi Anadolu'dan yollamak yerine Avrupa yakasında olan bir depodan çıkarmak gibi pratik çözümlere de ihtiyaç oluyor burada. Birçok firma artık depo tutuyor. Ve şey elinizde işte bu veri analizini yaptığınız zaman en çok neyi sattığınızı bir süre sonra biliyor oluyorsunuz. Ve o malzemeyi birçok depoda tutarak yerine hızlıca ulaştırabiliyorsunuz. Tabii İstanbul'da bu hizmet zaman içinde herhalde başka şehirlere de yayılır. Ama İstanbul zaten bu işin çok sorunlu olduğu bir şehir. Büyüklüğünden dolayı, trafiğinden dolayı biraz da normal. Her yerde bu kadar kargo işleri bu kadar sıkıntı değil. Ama tabii ki yayılmasını isteriz. Bakalım nasıl olacak. Bu biraz bizim geç kaldığımız bir haber. Türkiye interneti 22, 26 yaşında. Şimdi 26 yaşında işte biz sene olarak baktığınız zaman 93, 12 Nisan 93. Ben interneti ne zaman kullanmaya başladım? 95'te PC aldım. 96'da demek ki bende internet ufak ufak var olmalı diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk aldığımda yoktu, onu biliyorum. Telefonla bağlanıyorduk doğal olarak. Şimdi çoğu insanın evinde artık o hatlardan bile yok. Herkes cep telefonu kullanıyor. 12 Nisan 93'te ilk bağlantıyı yapmışlar. Biz o dönemlerin işte sürünme aşamalarının hepsini yaşadık. Şimdiki gençler internetin içine doldular. Bize sonradan geldi. Biz mesela Counter Strike oynadığımız zaman 200 pingle oynuyorduk, öyle söyleyeyim size. İlk versiyonlarında kablo net yayılmaya başlayınca biz aslında ya internet aslında böyle bir şey olması gerekiyormuş dedik. Çünkü ondan önce internete istediğimiz, yani internet sürekli olan bir şey değildi. Bugün hepinizin hayatında sürekli olan bir şey. Telefonda da böyle, bilgisayarda da böyle. Bizde telefonla aradığınız zaman çalışıyordu. Hatta biz, Levent abi çok anlattı bunu. Mesela e-maillerinizi çekip internetten çıkıyordunuz. Çünkü onları hani internete bağlıyken okumaya kalktığınız zaman sayaç atıyor sürekli. Bir yandan da telefon meşgul çalıyor. Eve birisi arasa acilen, siz telefon sürekli meşgul. Bu ciddi bir sorundu. Hızlar zaten çok düşük, çok yavaş her şey. Bir fotoğrafı açmak için böyle beklediğinizi hayal edin. Böyle geliyor. Tık tık tık tık. Böyle bekliyorsunuz. O öyleyken dosya çekmek falan zaten çok büyük meseleler. Ama o zamanki internetteki dosyaların da boyutları o zamanki internete göreydi. Öyle gigabaytlarca veri çekmeniz gerekmiyordu. Ya da işte bugün sürücü çekiyorsunuz 500 megabayt ekran kartına. O zamanlar bu kadar yüksek değildi sürücülerin boyutları da. Biraz da şeyden telafi ediyorduk. İnternet böyle yavaş olunca mesela toplu olarak verilen demolar yine çok yer tuttuğu için onları biz CD'lerden edinmeye çalışıyorduk. Dergi alıyorduk, bilgisayar dergileri. Oradaki CD'lerden oyun demoları yüklüyorduk. O şekilde idare ediyorduk hayatımızı. Sonra işte Kablonet bize ilk şeyi o tanıştırmıştı. Sürekli interneti. Hızlıydı da. İşte düşük pingi o sayede yaşamaya başlamıştık. O işte 200 pingler oldu. 20-30 o civarlara düşmüştü. Counter Strike oynarken. 2000 senesinden bahsediyorum. 99-2000 senesi. Ondan sonra da bugüne geldik. İnternet artık şöyle temel ihtiyaç listelerinden, temel ihtiyaçlarımızdan birisi oldu ve şu anda da televizyonun yerini alıyor. Böylelikle artık hani nasıl ki artık elimizde telefon almıyorsunuz, yarın öbür gün kablo TV almayacaksınız, Digiturk almayacaksınız. Sadece interneti bağlayacaksınız ve işte Netflix izleyeceksiniz ya da işte Apple TV alacaksınız. Onların sunduğu hizmetleri izleyeceksiniz. Başka bir şeye dönüştü internet. Bir tarafta da Türkiye'nin işte yasakları hala devam ediyor. İnternetle hala tam barışamadık. Tam ne yapacağımızı bilemiyoruz. Onun internet üzerinden işte sunulan hizmetlerin vergilendirmesi bile yeni yeni 2019 yılında şimdi birazcık yoluna girmeye başladı. Hala çok eksik var. İnternetten nasıl iş yapılır? İnternetten nasıl yurt dışına açılınır? Oradan nasıl para kazanılır? Hala işte bunların emekleme hallerindeyiz Türkiye'de. Bir yandan da işte Türkiye'ye gelen turist Wikipedia'ya giremeyince şaşırıyor. Ya da benzer sitelere, engelli sitelere. Daha Türkiye'nin internet konusunda yapacağı çok iş var. Fiberi geliştirmek zorunda. 5G'yi belki yani o bir şans yakalarsak yakalayabiliriz gibi gözüküyor. Hiç olmazsa onunla fiberin gidemediği noktalara havadan gitmek belki mümkün olabilir. Çünkü her yerde işte bu kazma derdinde bile anlaşamadık Türkiye'de. Herkes istiyor ki bir kere kazılsın ama herkes kullansın, paylaşsın o hatları, kazılmış hatları. O konular hala istediğimiz gibi çözülemedi. İnternetin, hızlı internetin ulaşamadığı bir sürü yer var. Biz bugün işte 100 megabit, 50 megabit diyoruz. İzleyici diyor ki ben size 8 var, onu da zaten zar zor alıyoruz diyenler de var. Bir yandan da işte başka yüzü bu internetin. Kota belası. AKN'den kurtuluyoruz derken işte başımıza başka şeyler açtı. Kotalı internetten de kurtulamadık Türkiye'de tam anlamıyla. İnternetin pahalı olduğunu da söyleyebiliriz her şey gibi. İnternet de çok ucuz değil. Makul bir hizmet aldığınız zaman işte neredeyse ayda 100 liralara yakın paraları ödemek zorunda kalıyorsunuz. Hızlı ve yine kotalı internet için. Bunlar çok yüksek rakamlar. Dolayısıyla hem fiziki olarak erişmek her yerden mümkün değil, hem de eriştiğiniz zaman ödemesini yapmak zorluyor insanları, özellikle öğrencileri. İnternette iş yapmak ayrı bir iş, ayrı bir zorluk. Ama işte bir şekilde gidiyor. Biz de bunun bütün aşamalarını hemen hemen yaşadık, gördük. İşimiz internet üstünde doğdu, büyüdü, devam ediyor. Biz de ayak uydurmaya çalıştık. İşte biz yazı yazarken şimdi internet üstünden video çekip yayınlıyoruz. Bunlar internetin işte 26 yaşında daha, hani baktığınız zaman genç diyeceğiniz şeye, ömre çok fazla şey sığıyor. Teknoloji böyle bir şey. Bakalım daha neler olacak, neler görecek. Beraber yaşayıp göreceğiz. Ama bir sonraki adım, hani internetteki büyük adım 5G tabii ki. Çünkü 5G sadece telefonlarınıza gelmeyecek. İşte evinizdeki internete de 5G gelecek. Ve Türkiye ciddi ciddi hazırlık yapıyor buna. İlk bu, yani tüm dünya ile herhalde aynı anda bizde de devreye girecektir diye tahmin ediyorum. Evimize giren internet de 5G'ye dönüşebilir çok rahatlıkla. Zaten firmaların amacı bu. Çünkü bu toprağı kazmaktan vazgeçenler artık hani bunu bari hızlı bir şekilde havadan yollayalım evlere derdindeler. Bunların da daha ihaleleri, şunları bunları yapılacak. Teknolojiyi hala geliştiriliyor aslında bakarsanız. Hayatımıza girmiş değil. Hani dünyada da çok girmiş değil ama fuarlara gittiğimizde görüyoruz. Bu bayağı sağlam bir şekilde geliyor. Ama orada da sular dalgalı. Mesela bu haftanın en önemli haberi. İkisi birbirine aslında bağlantılı haberler. Apple ve Qualcomm anlaşarak karşılıklı davalarından vazgeçtiler. Biliyorsunuz bunlar dünyanın çeşitli yerlerinde birbirlerini dava etmiş durumdalar ve bir o kazanıyor, bir o kazanıyor. O onun işte şeyini, filanca modelini, telefonunu yasaklatıyor, satılmasını engelliyor. O ona sen yok, sen benim teknolojimi çaldın nasıl falan diye birbirlerine girmiş durumdalardı. Anlaşma yoluna gitmeye karar vermişler. Çünkü muhtemelen görüldü ki her iki tarafta birbirine ciddi zarar verecek argümanları var. Bunlar kar amaçlı firmalar. Niye zarar etsinler? Niye birbirlerini niye zararlı olsunlar? Eksiye düşsünler? Ki birbirleriyle çalışınca tam tersi olacakken karşılık olarak anlaşmışlar. Apple açıklanmayan bir rakamı ödemeyi kabul etmiş ve 6 yıllık bir anlaşma, lisans anlaşması da yapılmış Qualcomm'la. Bu durumda Apple'ın tekrar Intel yerine Qualcomm modemleri kullanabileceğini düşünebiliriz. Apple Intel'den tedarik ediyordu modemlerini. Apple'da yani şu anda zaten 5G hiçbir telefondan, çok yeni başladılar. Bazı telefonlarda var ama henüz Apple'da başlamış bir şey değildi. Intel'le idare edebiliyorlardı Qualcomm alternatifi olarak. Ya da işte yani sen almazsan oradan alırım şeklinde bir çözümleri vardı ama şimdi şöyle bir şey oldu. Qualcomm 5G'ye hazır olduğu için, 5G konusunda en iddialı firmalardan olduğu için birazcık da açıkçası ona muhtaç olma durumu bence ufukta gözükmüştü. Çünkü bu zaten şöyle bir şey oldu. Bu anlaşma yapılır yapılmaz neredeyse Intel telefonlarda 5G modem işinden çıktığını ilan etti. Zaten görünen oydu ki Qualcomm'a kıyaslanınca Intel'in hala alması gereken mesafe vardı ama adamlar hazır. Bugün işte telefonların 5G versiyonları üretilebiliyor. Hatta Samsung'da da var. Son lansmanında görmüştünüz. Dolayısıyla adamlar hazır, telefonları üretme aşamasında, telefonları dahil etme aşamasına geçmişler. Intel daha geliştirme aşamasında çok geri kaldılar. Ve kendi açıklamaları da şu, hani baktık olmuyor, bundan kar edilemeyecek, olmayacak bu iş, biz vazgeçiyoruz dediler. Ama sadece telefonun içine giren modemden bahsediyoruz. Tabii ki daha bu işin baz istasyonu ve altyapı tarafı var, oradan vazgeçmiyorlar. Zaten biz oradaki ürünlerini de yine fuarlarda görmüştük. Orada mesafe alınmış, işte o telefona girme meselesi. Intel'in zaten genel sorunu telefona girmek. O hiçbir zaman iyi olmadı. Çünkü orada başka şeyler var. İşte telefona girdiğiniz zaman telefonun belli bazı telefon müşterisinin sizden istediği şeyler var. İşte güç tüketimi bunların başında geliyor. Fiyat başında geliyor. Qualcomm bunları şu anda becermiş durumda. Ve Intel de vazgeçince artık açıkçası Apple'da, yani Apple ve Qualcomm anlaştığı için de birazcık bu süreç Intel'in tamam artık bu iş olmayacak dedirtmiş olabilir. Çünkü belli ki Apple 5G modemi Qualcomm'dan alacak. Intel'den almış bugüne kadar modemlerini. Bir anda Intel onu da kaybetmiş olacaktı. Apple'ı da kaybetmiş olacaktı. Ha, Apple belki şey yapabilirdi. Hani bir kısmını Qualcomm'dan, bir kısmını Intel'den tedarik edebilir ama sıkıntı orada. Qualcomm'da ürün varken Intel'de yok. Hepsini de Apple bir anda 5G yolunda Qualcomm'u seçiyoruz biz dediği anda Intel hazır olduğunda bile Apple'ı kaybetmiş vaziyette kalabilirdi. Hiç bu işlere girmeden Intel temiz temiz ben başlamadan gidiyorum demiş 5G işine modemde. Telefon modeminde. Bakalım Apple ve Qualcomm işbirliğinin sonuçlarını ne zaman göreceğiz? İlk 5G iPhone da herhalde artık Qualcomm anlaşmasının sonucunu görürüz. Ama dediğim gibi çok fazla detayı da yok. Firmalar kendi lehlerine olacak şekilde bence bu işi ikisi de çözmüş. Çünkü savaş ikisine de yaramayacaktı. Bir yandan teknoloji Qualcomm'da var ama Apple'da müthiş bir müşteri. Kaybetmek istemeyeceğiniz bir müşteri. Bence anlaşmaları zaten aklın yolu. Apple aynı zamanda 4.7 inç iPhone 8'i yenileyip piyasaya sürme konusunda bazı çalışmalar yapıyor. Sonuçta bugün iPhone 8'i alsanız yine mutlu olursunuz. Çok kişinin elinde de görüyorum. O pek bu X 10 serisine geçiş eskisi kadar olmamış gözüküyor benim etrafımda gördüğüm kadarıyla. En Apple severler bile özellikle fiyatını düşününce o fiyatlar nedeniyle daha doğrusu iPhone'larında, mevcut iPhone'larında kalmayı, 7 ve 8'lerde kalmayı tercih etmişler. Şimdi bu tabii 4.7 inç bir iPhone 8'den bahsediyoruz. Birazcık böyle orta seviye, yani içine de güncelleyecek tabii Apple. Parası iPhone X'lere yetmeyen, o zamanki iPhone artık kaç olur bilmiyoruz çıkan, yetmeyenlere 2020'de, önümüzdeki sene, bu LCD ekranlı 4.7 inç yenilenmiş A13 işlemcisiyle birlikte 128 GB'de depolama olacağı söyleniyor. Bu telefonu satmaya çalışacak biraz daha ucuz alternatif olarak. $650 diyorlar aslında. Ucuz dediğimde bakmayın. Hani Türkiye'de yine pahalı olacaktır bunlar ama bunlar hep şey işte. Nasıl ki Samsung bir anda J serisinden arka arkaya A serilerini çıkarmaya başladı 50'leri. Ya da işte M20'yi çıkardı, 30'u çıkardı. A80'i çıkardı. Çünkü Çin'den hepsi baskı yiyor şu anda. Her tarafta Çinlilerin işte telefonlarının üstün özelliklerini görüyorsunuz. Bir de öyle bir tarafları var. Yani sadece ucuz değiller. İşte adamlar optik zoom'u bir diğerlerinde Samsung'da, Apple'da olmayan boyuta taşıdılar bir anda. Huawei de taşıdı, Oppo da taşıdı. Yani adamlar sadece fiyatlara oynamıyorlar. Hatta şu hale geldi Çinliler. Diyorlar ki biz de artık pahalı satacağız. Xiaomi'nin bu yönde açıklaması var. Oppo yine aynı şekilde. O yüzden ucuza satabilecekleri markalar oluşturuyorlar. İşte Huawei Honor yapıyor. Diğerleri Redmi yapıyor. İşte bunun gibi alt markalarla ucuzu da halledelim. Pahalı segmentte de biz olalım diyorlar. Artık cesaretliler çünkü bu konuda. İçindeki Android zaten hani hepsinde Android. Üstüne bir de artı değerler koydukları zaman tabii ki insanlar da tercih ediyor. Bir de fiyat ucuzsa bizim gibi ülkelerde şu anda Çin'in yükselmekte olması hiç tesadüf değil. Çünkü insanlar iPhone alamıyorlar. Samsung'un da üst tepe modelleri, S10'un üst modelleri çok pahalı kaçıyor. Aynı şekilde Huawei'nin de P30'u, Pro'su. Onlar da pahalı telefonlar. Dolayısıyla Xiaomi, Meizu, bunlar hep Oppo. İşte daha ekonomik cihazları gündemimize girmek zorunda kaldılar. Ben çok şaşırıyorum ne kadar hızlı oldu da bu değişimin. Yani bu markaların ne olduğunu bilmeyenler, çünkü bizi görüyorlar, izleyiciler geliyorlar, soru soruyorlar. Hep Samsung, Apple, şu bilindik markalardayken Çinli markaları soruyorlar ve öğrenmişler. İşin enteresan kısmı o. Yani Xiaomi nasıl bir markadır değil, Xiaomi'nin şu modeli nasıl bir telefondur diye geliyorlar. Ve bu değişim son bir senede oldu. İşte firmalarda, Samsung'da, Apple'da buna kayıtsız kalamıyorlar. Onların karşısına telefon çıkaracaklar. Samsung yine çok fazla telefon çıkarıyor gibi geliyor bana. Kafa karıştıracak birazcık. İşte bu A80 geçen hafta duyurduğumuz telefon da ucuz olmayacak. Ama işte A50 şu an fena olmayan bir telefon. Benim önerdiğim telefonlardan bir tanesi. Bunlar hep işte Çinlilerin karşısına gelecek. Apple'da da lazımdı böyle bir şey. Bizim gibi pazarlar için en azından. SanDisk ağır kullanıma özel micro SD kartlarını duyurdu. Şimdi ağır kullanım deyince ikiye ayrılıyor. Bir hakikaten fiziki olarak yani üzerinden araba geçse kırılmayacak olan kartlar var. Bir de dayanıklılık yani yazma anlamında, yazma ömrü anlamında dayanıklılar. İşte bu o. High Endurance Micro SD Kart. Bunlar çok da pahalı değiller bu arada. O fiziki olarak sağlam olanlar çok pahalı oluyor. Bu hani yazma ömrü uzun olanlar o kadar da pahalı değiller. Şöyle baktım, 64 GB mesela 15 dolara Amazon'da satılıyor. 256'sı 60 dolara satılıyor. Bu şunun için önemli. Bu kartların özelliği, şimdi bizim gibi mesela biz şu anda bu kartları kullanıyoruz. İşimiz bitecek, kenara koyacağız. Ama bir de güvenlik kameraları gibi içinde yine SD kartı sürekli yazan ürünler var. Ya da işte en basit şu arabalarınızda hani seyahatlerinizi kaydettiğiniz güvenlik kameraları bile uzun süre saatlerce kaydedebiliyor her gün. İşte bunlar yazma ömrünü çok çabuk tükettikleri için kartlar bir gün bozuluyor. Ve siz sürekli SD kart alıyorsunuz. Hadi o dert değil de işte lazım olduğunda bozulması sizi zor durumda bırakıyor. 10 bin saatlik yazma ömrünü 20 bine çıkarmışlar. İki katına çıkmış. Yani 4K Ultra HD hızlarını da destekliyor yazımı. Dolayısıyla eğer sürekli kayıt yaptığınız bir güvenlik cihazı gibi bir cihaz varsa bu tip kartlardan almak tabii ki avantajlı olacaktır. Normal vatandaş işte kameraya çekenler almasın mı, onlar da alabilirler. Sonuçta mesela biz her gün video çekiyoruz sonuçta. Biz de aslında güvenlik kamerası kadar olmasa da kartları hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa Amazon'dan bunu sipariş etseniz gelir herhalde Türkiye'ye diye tahmin ediyorum. Zaten küçük vergisi çıkacaktır ama hani Türkiye'ye yollarlar diye düşünüyorum. Araştırın bakın. Zaten kendisi de yani Türkiye'ye de getirirler. Genelde ben mikro SD tarzı ürünleri almıyorum yurt dışından. Çünkü Türkiye fiyatları bir şekilde uygun oluyor. Microsoft hackerların bazı Outlook.com kullanıcıların hesabına eriştiğini söylüyor. Kaç kişi eriştiklerini söylememişler. Biz diyor erişilen hesaplara biz kendimiz ulaşıp uyarıyoruz diyorlar. Kendi iddiaları 3 aydır böyle bunun sürdüğünü söylüyor. Ama görünen o ki 6 aydır erişimdeler. Bir tane hani bu hesaplara erişimi olan üst düzey bir hesabı, bir Microsoft çalışanının hesabı olsa gerek, destek çalışanının hesabını hacklemişler. Dolayısıyla onun geniş yetkilerini kullanarak e-maillere erişmişler. Erişip ne yapmışlar kısmında şöyle bir teori var. Diyorlar ki insanların tabii sahip oldukları cihazlar artık kendi bir şekilde hesaplarına ekleniyor. Dolayısıyla cihaz çalınsa bile o hesaptan koparılmadığı sürece bir anlamı olmuyor. Özellikle iPhone'larda, hırsızların hedefi olan iPhone'larda işte iCloud hesabının bağlı bulunduğu şifre mail adresi kıymetli bu yüzden. Deniyor ki işte esas amaç cihazların hesaplarını kurtarıp sıfırlamak. Yani hesaptan koparabilmek için çalıntı cihazların hesaplarıyla bağlantısını kesebilmek için o maillere ihtiyaçları vardı. O yüzden maillere saldırıyorlar deniyor. Yoksa milletin mailini, mesajlarını okumak için değil. İşte Microsoft biz diyor yani bu şu anda artık çözüldü bu sorun. Etkilenen kişilerin hesaplarına uyarılarımızı attık diyor. Eğer böyle bir uyarı almadıysanız bu sizi ilgilendiren bir şey değil. Ama öyle bir uyarı aldıysanız hem şifrelerinizi değiştireceksiniz hem de belki o hesabınıza bağlı olan cihazların da güvenlik tedbirlerini arttırmanız lazım. Şifrelerini değiştirmeniz lazım. Facebook'un geçen hafta bir haberini yapmıştık. Yanılmıyorsam geçen haftaydı. Biliyorsunuz hani bazı kişilerden mail adresinin şifresini istemiş güvenlik onayı için. Şimdi onun başka bir boyutu çıktı ortaya. Bu izni verenlerin 1,5 milyon kişinin kontak listesini almışlar yanlışlıkla. Tabii o liste ne işe yarıyor? İşte hedefli reklam göstermeye yarıyor. İşte arkadaş tavsiyelerinde kullanıyor Facebook'u veriyi. Kendileri diyor ki biz o maillere kesinlikle bakmadık, erişmedik. Ama işte bu dediğim şeyler için kullanıldı. Yanlışlıkla oldu. Zaten hani şeyi de kaldırmışlardı. İşte o mail şifrenizi verin talebini kaldırmışlardı. Burada da artık hani o mailleri de kesinlikle elde ettikleri o kontakları pardon mail diyorum. Kontakları da kesinlikle kullanmayacağız, etmeyeceğiz diyorlar. Tabii inanırsanız 1,5 milyon kişinin de işte öyle kontak liste gitmiş. Reklam için kullanılmış. O kadarına yani onu da itiraf ediyorlar hani kullanıldığını. Ama o hesaplarda tabii hani adamın e-mail şifresini alıyorsun, kontak listesine erişiyorsun. Başka nelerine erişmişsindir kim bilir. Yine yanlışlıkla yarın öbür gün başka şeyler de çıkabilir. Ama tabii şeyi de düşünmek lazım. Yani Facebook bile olsa sizden mail şifrenizi isteyen birisine ya da bir yazılıma o şifreyi niye verirsiniz? Neyini, yani vermemeniz gerekir normal şartlar altında. Bunu verenler de yani internet güvenliği ile ilgili pek bir şey bilmiyorlar herhalde diye düşünüyorum. Ya da şey olabilir. İşte buralara üye olmak için fake demeyeyim de hani kullanmadıkları mail hesabı açanlar var. Aslında içinde hiçbir şey yok, onu kullanmıyor. İşte bir şekilde Facebook'ta ikinci hesabını açıyor adam. Başka birilerini takip etmek vesaire için. Hani o 1,5 milyon kişinin kontak bilgisi ne kadar gerçekçi bir bilgi, ne kadar işe yarar bir bilgi, o da tartışılır. İran'ın kullandığı siber saldırı araçları ortaya çıkmış. Daha önce de hani NSA'nın kullandığı araçlar ortaya çıkmıştı. Bu sefer İran'ın kullandığı araçlar ortaya çıkmış. Ama diyorlar ki hani bunlar daha önce ortaya çıkan araçlar kadar tehlikeli değiller. Hatta hani bunların ortaya çıkmış olması artık o araçların kullanılamayacağını da gösteriyor. Daha yeni teknikler ve araçlara ihtiyaçları var diye. Bu kim yapmış, kim ortaya çıkmış? Yani bunu İran'a karşı çalışan bir başka ülkenin gizli servisi mi ortaya çıkardı? Kendi içlerindeki bir anlaşmazlık ya da haksızlığa uğrayan bir eleman mı yaptı, o bilinmiyor. Çok net değil. Ama hani ortalığa yine de tabii şey kötü bir şey. Saldırı araçlarının ortaya çıkması kötü bir şey. Her ne kadar daha önce karşılaştığımız araçlar kadar tehlikeli değil dense de sonuç itibariyle yine de bir takım kötü işlere yaratılabilirler. İşte bunların da varlığına karşı herhalde firmalar bakıp tedbir alırlar. Hem işletim sistemi bazında hem güvenlik uygulamaları bazında. Oyun dünyasına geçeyim. Çok fazla bir şey yok. Bu hafta konuşulan konulardan bir tanesi PlayStation 5'in özellikleriydi. Bazı özellikleri gerçekten artık açığa çıktı ama şunu söylemek lazım. Şimdi Mark Cerny açıklamıştı. Yani bu işin başındaki insan. Ama hayatı boyunca hani sadece teknoseyri izleyen birisi bile bir sonraki PlayStation 5'te ne olacak diye yani sorsak yine bu açıklamalardaki şeyleri söylerdi, ben size söyleyeyim. Çünkü hani daha 2019'da gelmiyor bir defa. 2020 en erken tarih. Ve hani ne deniyor? İşte Ryzen'in yenisi. Ryzen 3 gelecek içine. Tabii yani baktığınız zaman PlayStation 5'in çıkacağı tarihi hangi AMD teknolojileri tekabül ediyor diye baktığınız zaman Ryzen 3'e denk geliyor işte. Ya da ekran kartı tarafı, GPU tarafı ne olacak dediği zaman Navi'ye denk geliyor. O olacak. Navi işte burada da şeyden bahsedilmiş. Ray Tracing desteği geliyor. Çünkü Navi'de Ray Tracing desteğinin olması zaten olmazsa olmaz. Hani ne işe yaradığı, ne kadar yaradığı ayrı konu ama rakipte varsa sende de olacak. Dolayısıyla PlayStation'da Ray Tracing'e kavuşmuş olacak. Tabii Ryzen 3'ün getireceği bir güç var ama şey diyorlar hani 8K'yı beklemeyin. Uyumlu olacak. Hani ama nasıl uyumlu olacak? İşte bugün de PlayStation 4 aslında 4K'ya bağladığınız zaman çalışıyor ama 4K'yı render etmek başka bir şey. Onu çeşitli hilelerle, hurdalarla yapabiliyorlar. Xbox'ta da hala böyle aslında bakarsanız. Çoğu daha güçlü olmasına rağmen 4K adam gibi konsollara geldi diyemiyoruz. Ama 8K'da ufukta işte artık televizyonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ne olacak? 8K'da da tabii ki bu konsolları kullanabileceksiniz ama 8K render bu konsollara yetişmeyecek. O çok belli. Lazım olur olmaz o konu önemli değil. Yani sonuç itibariyle bunlar gerçek 4K olacaklar. Hani hilesiz hurdasız o artık 4K bunlar için günümüzün 1080p'si gibi olacak diye tahmin ediyorum. Daha üzerinde oynatabilecekler eğer öyle bir televizyona bağlarsanız. Fakat buradaki daha enteresan şey bence SSD tarafında. Şimdi diyor ki Mark Cerny SSD kullanılacak diyor bir defa. Yine bunu da tahmin etmek zor değildi. Ama anlattığı şey ilginç. PC'dekilere benzemiyor bizim kullandığımız. Daha hızlı diyor. Şimdi PC'dekinden daha hızlı olabilmesi de yine platformdan bağımsız pek düşünülemez gibi geliyor bana. Burada da AMD'nin işte Ryzen 3 ve sonrasında PCI Express 4.0 beklentisi var. Hani günümüzde belki bu olmadığı için bu ifade doğru ama hani PlayStation çıktığında bence PC'de de daha hızlı, çok daha hızlı SSD'ler olur. O neyse onu kullanacaklarmış. Şöyle bir ilginç demo yapmışlar. Spider-Man çalıştırıyorlar. Şimdi oyunların yüklenmesi meselesi tabii ki bir oyunu açtığımız andaki yüklenmesi ayrı bir şey. Aklımıza o geliyor ama o değil sadece. diyelim ki bir yerden bir yere fast travel yapacaksınız. Kocaman bir haritada Assassin's Creed oynuyorsunuz ya da işte Spider-Man oynuyorsunuz. Gittiğiniz bölgenin haritasının yüklenmesi gerekiyor. Bu da işte bir yükleme. Bunun demolarını yapmışlar. Yani inanılmaz kat kat daha hızlı bir şekilde o haritalar yüklenmiş. Yani neredeyse anlık yüklemelerden bahsediyoruz. Çok hızlı bir şekilde yüklenmiş. Ama oyun yapımcılarını etkileyecek başka bir yönü var bu hızlanmanın. Diyor ki Mark Cerny, bakın diyor, Spider-Man'i ne kadar geliştirirseniz geliştirin, karakterinizi güçlendirirseniz, hareketi maksimum bu kadar diyor. Hareket hızını arttıramazsınız. Çünkü hareket hızını arttırdığınız zaman etrafındaki bütün binaların, yolların, havanın, gökyüzünün, neyse objelerin Spider-Man'in hızına uygun bir şekilde yüklenmesi lazım diyor. Tabii bu nereden geliyor o veriler? Diskinizden geliyor. Diski yavaş olduğu için Spider-Man'in de hareket hızını etkiliyor işte. Onu sınırlamak zorundasınız. Diskten daha hızlı hareket ederse ne olur? Tabii ki boşluğa düşmezsiniz ama oyun takılır, yüklemeyi bekler, Spider-Man hareket eder. Durur, yüklemeyi bekler, tekrar devam eder. İçinde hız geçen bütün oyunları buna katabilirsiniz. Araba yarışları dahil. Dolayısıyla diskiniz kadar hızlı hareket edebiliyorsunuz. Bu çok ilginç bir şey oyunlarla ilgili. İşte SSD gelmesi, çok hızlı bir SSD gelmesi diyor. Spider-Man'in de hareket hızını arttıracak diyor. Ve onun da demosunu yapmışlar. Gerçekten işte demoya katılan editör onu yazmış. Spider-Man'in çok çok çok hızlı hareket edebildiğini, yani şimdikine kıyasla görmüş. Niye? Çünkü gereken dokuların yüklenmesi SSD sayesinde mümkün olabilmiş. Bu oyun, işte bu gibi durumlar, bunun bir dev kiti var. Hani bunu önce piyasaya çıkmadan önce oyun yapımcılarına yolluyorlar ki alışsınlar, tanısınlar platformu diye. Şimdi oyuncular da, yani oyunun yüklenmesi ne olacak? PC'de de takıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Takıyoruz ve çalışıyor oyunlar. Ama öyle değil. Oyun yapımcılarının oyun yapma mantığını etkileyecek bir şeyden bahsediliyor burada. Sonuçta karakterlerin hızı, hareket hızı en temel özelliklerinden biri. Bunu etkileyebilecek, yani oyunda bunu da artık hesaba katarak, bu imkanın da varlığını hesaba katarak bölüm tasarımları yapılabilecek. Dolayısıyla sadece oyun, işte bastım yüklendi değil, oyunların karakteri de değişecek bundan sonra bu sayede. Biz şu anda PC'de SSD ya da hard disk takmanız sadece oyun yüklemelerinde mesela fark ettiriyor. Sonuç itibariyle konsollar her zaman dedik ya bu oyunların önündeki, yani ilerlemesindeki fren. O tek konsol ilerlediği zaman her şey ilerliyor. Biz bugüne kadar SSD'de bahsettiğim şekilde daha hızlı çalışan, daha hızlı hareket eden araba, daha hızlı giden işte karakter görmemiştik. Bunları da yaşayacağız demek ki önümüzdeki gün zamanlarda. Yine piyasada bir PlayStation, hani 5 demiyorlar ama 5 diyelim biz, olacak. 4 de olacak. Bir süre anladığım kadarıyla yine ayrı versiyonlar olacak. Özellikle çıkışına yakın zamanlı denk gelen oyunlar. Mesela Death Stranding'in öyle olacağı söyleniyor. Bir tane yeni konsol versiyonu, bir tane de işte PlayStation 4 versiyonu olacak deniyor. Olabilir, mantıklı. Onun dışında şeyle ilgili çok bilgi vermemişler. VR işine devam ediyorlar ama nasıl devam ediyor hani çok konuşmamışlar. Şey diyor, 3 ile 4 arasında, PlayStation 4 3 geçişi arasında seste çok fazla bir fark olmadı. Bunu düzelteceğiz diyor. Pozisyonel sese acayip kaynak ayıracağız diyor donanım olarak. Artık hani o işlemcinin hızlanması sayesinde mi olacak, yoksa hakikaten kendi içinde, silikonun içinde ses için ayrı daha büyük bir donanım mı ayrılacak? Onu göreceğiz. Ama 5.1 ve 7.1 özellikle diyor, kulaklık için geliştiriyoruz. Sanal ses işini biz çok önemsiyoruz bu versiyonda diyor. İyi olur. Tabii bu işte şeyi düşünüyor insan. Bu kadar yenilik fiyatını arttırır mı? Her şeyin fiyatı artıyor. Hani Türkiye için söylemiyorum. Donanımların fiyatı yükseldi. Mesela bu PC Express meselesi, NVMe SSD meselesi ilginç. Çünkü bugün SSD'ler ucuzladı. 1 TB, 2 TB SSD bugün bile konsollarda aslında yer bulabilirdi. Ama faydası olmadığını biz göstermiştik geçmişte. Altyapısı yok çünkü. Hard disk'e göre çok bir fark ettirmiyordu. Şimdi burada fark edecek ama ne yapacaklar? İşte ben onu merak ediyorum. Çünkü PC'de bile olmayan bir hızdan bahsediliyorsa o SSD'lerin ucuz olması beklenemez. Konsolun fiyatını zıplatır. Belki ben şey bekliyorum. Hani burada bir depolama amaçlı bir klasik bir SSD çalışacak. Klasik derken yine PCI Express kullanabilir ama belki bir keşleme sistemi, bir tampon sistemiyle çok kullanılan verilerin süper hızlı bir şekilde hızlı bellekte tutulması, bu günümüzde de kullanılan bir çözüm, o şekilde yapılıyor olabilir. Ya da işte sistem belleğinin RAM'le SSD mantığında kullanılabilmesi de mümkün. İşte o da bir çeşit keşleme sistemi aslında. O şekilde belki fiyatı çok fazla yükseltmeden bir çare bulunabilir. Bakalım ne olacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Sonuçta mesela ne bileyim Bloodborne tarzı oyunlarda defalarca ölüyorsunuz. Aynı harita, aynı yerler defalarca yükleniyor, defalarca oynanıyor. İşte bunu hızlı bir bellek biriminin içinde tutarsanız bunun verisini hiç beklemeden süper hızlı bir şekilde oyunlar yüklenebilir. Artık çıkınca göreceğiz bu kadar teknik detayı. 2020'den önce zor ama 2020'den önce bir bence bunun bir tanıtımını biz görürüz, detaylarını görürüz. Yani kendisi çıkmasa bile. Evet, diğer habere geçeyim. Microsoft ücretsiz Forza Street oyununu PC'de kullanıma sunmuş. Forza bence en güzel araba yarışı serisi. Onun da işte Forza Street oyununun ücretsiz şekilde sunulması. Gidin deneyin, görün bakalım. Birazcık serbest, hani Street oradan geliyor. Kuralları bile kendinizin koyduğu bir yarış ortamı sunacakmış. Belki Levent abi oynar, bize anlatır. Ben araba yarışlarından pek hoşlanmıyorum. Arabalardan hoşlanmadığım için. Yoksa Levent abi oynarken ben burada hep izliyorum. Forza çok eğlenceli bir oyun. Assassin's Creed Unity yanan Notre Dame Katedrali'nin restorasyonunda kullanılacak. İki şekilde kullanılacak. Bu haftanın aslında haberi de oydu her yerde biliyorsunuz. Bu konu takip edildi. Notre Dame Katedrali yandı. Şimdi dolayısıyla her taraftan yardım yağıyor. Bir defa böyle Ubisoft direkt para yardımı, 500 bin euro para yardımıyla bir katkıda bulunuyor. Bir de Unity oyununu, yani bu iki şekilde kullanacak. Birincisi bu farkındalık yaratmak için Unity'de bu oyun, bu katedral çok detaylı bir şekilde var. Oyunun hatta işte detaylarını paylaştılar. 14 ay sırf bunun modellemesi için çalışılmış. Oyunun kendi talihsizlikleri olmuştu biliyorsunuz. Performans sorunları olsun, grafik hataları olsun. O yüzden bu kadar emeğin yani çok ciddi harcandığı bir oyun oldu. Ama şimdi tabii zaman içinde onların da yamaları geldi, toparladı. Şimdi de bedava veriyorlar. Hani tam biteceği tarihi bilmiyorum ama sanırım bize yani gündeme yetişmiştir. Ben dün aldım. Kütüphanenize eklersiniz oynamayacak olsanız bile. Full Assassin's Creed oyunu sonuçta. Bedava veriyorlar ama ek olarak da işte bu detaylı analizin, bu detaylı çalışmanın sonucu olarak yeniden restorasyon çalışmalarında bu verinin kullanılabileceği söyleniyor. O kadar detaylı çalışılmış çünkü. Bakalım, belli ki dünyanın her tarafından yardım yağıyor. Burası çabucak toparlanacak. Tabii bizde şey diye kızanlar oldu. Haklı olarak yani herkes buraya yardım yağdırıyor. İşte dünyanın başka yerlerinde olan yine tarihi anlamında önemli eserlerin yağmalanmasına kimse ses çıkarmıyor. Doğru. Burada buna kızmak yerine bunun nasıl başarıldığı açıkçası konuşulmalı. Çünkü aynı Notre Dame Katedrali Fransız İhtilali döneminde kilise olarak hani kullanılmaktan çıkan bir depo olarak kullanılmış. Hatta çok ciddi bir şekilde yani zarar görmüş. İçindeki eserlerinden tutun her şeyi. Hatta işte bir ara şey diye bile düşünülmüş. Ya burayı acaba yıkıp yerine başka bir şey mi yapsak diye. Oradan buralara gelmiş. Yani bir esere değerini kendisi vermiyor. İnsanlar veriyor. İşte yıkılmaktan bahsedilen yer. Bugün geliyor Fransa'nın işte resmen yani turist anlamında para bastığı bir şeye dönüşüyor. Ve yandığı zaman da dünya ayağa kalkıyor. İşte herkes yardıma koşuyor. İşte bu değeri yaratmak lazım. İşte Batı'nın bizden birazcık farkı o. Değer yaratma konusunu ve bunu pazarlama konusunu çok iyi biliyorlar. Notre Dame ciddi ciddi para kazandıran bir yer. Bir turistik bir bölge. Herkes işte oraya gittiği zaman, Paris'e gittiği zaman benim de orada bir fotoğrafım olsun, ben de bir gezeyim diye mutlaka oraya uğruyor. İşte bunu yaratabilmek lazım. Ki bizim hiç özrümüz yok. Yani tamam dünyanın başka yerlerinde mesela savaş oluyor. Orası yağmalanıyor ediyor. Haklısınız. İşte adam geliyor bu günah deyip dinamitle patlatıyor tarihi eseri. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz bir de kendi tarihimiz zaten var. Bir de bizden öncekilerin de üstünde oturuyoruz. Onların da mirasçısıyız. Kendimiz de oturup düşünmeliyiz. Bu tarihleri, bu adamlar işte bu değerleri kendi eserlerine böyle katıyorlar. bizim de aynı şeyleri yapmamız lazım. Bizde de az tarihi eser yok. Çok yani ülkenin her tarafından yani işte duyuyorsunuzdur işte bir yerde kazmayı vuruyorlar. Tarihi eser fışkırıyor. Şimdi her gün önünden geçiyorum Haydarpaşa'nın orada mesela. Trenleri kaldırdılar, oraları kazdılar. Yine liman çıktı, Bizans limanı. Bu kadar hani tarihi eser bolluğu olan ülkede tabii restorasyon çalışmalarının da komediye döndüğünü görüyoruz ama işte bunları sorgulamamız, adamlara kızmak yerine ya da onlara yardıma koşanlara kızmak yerine biz niye kendi eserlerimizi bu kadar odak noktası haline getiremiyoruz'u düşünmemiz lazım. Çünkü işte dediğim gibi her şeyi bırakın. Bunlar para basan mekanlar. Türkiye'de bunun fazlası var. Türkiye'nin bu paraya da ihtiyacı var. Bizim hiç bunlara kızmak yerine kızmak bizim hiç hakkımız yok. Yani bizim hiç mazeretimiz yok. Oturup çalışıp kendi değerlerimizi parlatmamız lazım. Adamlar bu işleri hem objelerde iyi yapıyorlar hem insanlarda iyi yapıyorlar. İşte futbol yıldızlarından tutun onları da sinema yıldızlarına kadar yaratıp pazarlamayı ve para kazanmayı çok iyi biliyorlar. Bizim kültürümüz biraz daha farklı. Biz yükseleni aşağı çekmeyi, kendi seviyemizi çekmeyi seviyoruz. O yüzden biraz da başımıza bunlar geliyor. İşte bu zihniyetten çıkmamız lazım. Burada da kendi tarihi eserlerimize de sahip çıkmamız lazım. Onları da korumamız lazım. Onların da başına çünkü korumazsanız kendi kendilerine yok olup gidiyorlar. Bir de öyle bir tarafı var. İşte bu adamlar hiç olmazsa korumuşlar. Ki o da yıkımın eşiğinden dönmüş. Az önce anlattım tarihini okursunuz. Var Wikipedia'da da. Tabii Wikipedia yasak giremeyebilirsiniz. Direkt kilisenin kendi sitesinden bakabilirsiniz. Katedralin. Assassin's Creed de tabii ki orada geçtiği için dolayısıyla bir bölümüyle de olsa böyle bir rol oynayacakmış. Çok iyi. Demek ki bir keşke bir bölümde Türkiye'de adam akıllı geçse de birkaç tane güzel tarihi eserimiz böylelikle kayıt altına alınsa. Çünkü bunun ihtiyaç olduğu bu anlarda ortaya çıkıyor. Yanan, yok olan eserlerin gerçekten dijital ortama aktarılması lazım. Bizde de çok fazla var böyle buna layık eser. Ama kaç tanesi acaba yapıldı? Bunu sorgulayan kaç kişi var mesela? Bunu işte bu yangını gördünüz. Şimdi bu soruyu sormamız lazım. Bizim tarihi eserlerimizin, camilerimizin taraması ne kadar iyi yapıldı? Yapıldı mı? Başlarına bir iş geldiği zaman aslında uygun restore edebilecek miyiz? Bunların ciddi ciddi düşünülmesi lazım. Bizim özelimizde özellikle. OpenAI bot Dota 2'de insanları yenmiş. Şimdi bu moda oldu biliyorsunuz. Yapay zeka oyunlarda kullanılıyor. Önce bir süre sessiz devam ediyor. Yenile oyunu öğretiyorlar. Sonra insanların karşısına çıkarıyorlar. Onları da yeniyorlar gözüken o. Ama şu var. Daha önce de hep merak etmiştik bunu. Burada bir o da yazıyor açık açık. Şimdi insanların insan olmaktan kaynaklı sorunları var. Yani bu yapay zeka ile alakalı değil. İki tane elimizle oynuyoruz biz oyunları. Birisi klavyede, birisi mouse'la en fazla işte böyle oynuyoruz. Ama bilgisayarın böyle dertleri yok. Bilgisayar her karakteri tek başına yönetebiliyor. Ve hızlı aynı anda kararları verdirtebiliyor. İşte bunun birazcık maskelenmesi lazım. Yani aslında iş o noktaya gelince bilgisayarın avantajı zaten çok büyük. Yapay zekanın avantajı çok büyük. Aynı şey uçaklarda da söz konusu. İnsanın kendisi teknolojinin ilerlemesinin önünde engel oluyor. Yani siz süper bir uçak yapabilecek teknolojiye ulaşıyorsunuz ama içine pilot koymanız gerekiyor. O pilotu koyduğunuz sürece adamın G kuvvetine karşı dayanımı işte o manevra kabiliyetlerini kısıtlıyor. Pilotu çıkarıp insanı çıkardığınız zaman bambaşka bir uçak tasarlayabiliyorsunuz kabiliyet anlamında. Burada da işte benzer bir durum var. Sonuçta yapay zeka test edeceksiniz ama insanın aciz olduğu durumlar var ve bunu durumu eşitleyebilmek için bilgisayarı sakatlamanız gerekiyor. Onu yapmışlar. Bazı özelliklerini kısmışlar yapay zekanın. Mesela karakterlerin kendi arasındaki iletişimi vesaire yokmuş. Aynı şekilde hesaplama sayısını da, hamle sayısını da birazcık törpülemişler. Ama sonuç itibariyle yine yenmiş insanları ve güzel tarafı şu. Siz de kayıt olursanız bununla oynayabiliyormuşsunuz bu yapay zeka ile belli bir süre açık olacakmış. Deneyin şansınızı ama zaten bunlar yani bu testler genellikle meşhur takımlarla yapılıyor. Onlardan iyi olacağınızı düşünüyorsanız siz de şansınızı deneyin. Ama sonuçta adamlar deneylerini tamamlamışlar. İnsanları yenerek tabii hala şey diyorlar. insanların avantajlı olduğu durumlar varmış. Özellikle bazı karakterlerin bazı büyülerinde bilgisayar şaşırıyormuş ne yapacağını. Daha hani tam olmamış ama bilgisayar yine de o dezavantajlarına rağmen kazanıyormuş. Yani avantajlı olduğu kadarıyla yetmiş adamlara. Bu gerçek hayatta bizim pek bir işimize yarayacak değil. Sonuçta bunlar yapay zeka eğitim sistemleri. Bunları başka şeyler yapacaklar. Oyun oynattırmak için tasarlamıyorlar tabii bunları. Ama tabii ben şeyi hatırlıyorum. Hani biz de zamanında şu bilgisayarlar, internet yok. Ya da işte çok pahalı telefonla bağlanıyorsunuz. Multiplayer oyunu oynama durumu yok. Bilgisayara karşı strateji oyunu oynayacaksınız. Saçma sapan oynuyor. Zaten çoğu yol çizilmiş. O çizilen yolları takip ediyor. Bugün bile hala bilgisayara karşı oynadığınızda yapay zekanın çok iyi olmadığını ve çeşitli hilelerle aslında bazı şeylerin mümkün olabildiğini görüyorsunuz. Bunların arkasında işte süper bilgisayarlar çalışıyor hala. Ve bizim bilgisayarlarımız süper olmadığı için biz hala oyunlarda yetersiz yapay zekalarla uğraşıyoruz. Tabii eskisine göre çok yol kat edildi, o ayrı konu. Bayağı eğlendirebiliyor sizi yapay zekanın şu anki hali. Ama yine de insan gibi olmuyor. İnsana karşı oynamak strateji oyunlarını bambaşka bir deneyim. Ama doğru düzgün strateji oyunu da kalmadı. Artık şey işte bu Dota'lar, LoL'ler bütün o sahneyi kaptılar. Bizim anladığımız anlamda, hani sevdiğimiz anlamda işte üsler kurarak üniteler üreterek karşı tarafa saldırdığımız oyunlar azaldı. Hepsi şeye geçmiş. Telefona geçmiş ve para sağma makinesi olarak çalışıyorlar. Hiçbirine bulaşmıyorum. Tam da sevdiğim tarzda oyunlar var. Ama yok yani. Biliyorum ki ilk bir iki gün belki hoşuma gidecek. Sonra ver parayı demeye başlayacak. Halbuki olsun işte vereyim bir 100 lira. Uyduruyorum şimdi. Oyun açılsın. Öyle bir dünya yok maalesef. Bekliyoruz artık. Remake'leri bekliyoruz. Daha önce haberlerini yapmıştık. Eski oyunların remake'lerine bel bağladık. Red Alert'in gelmesini heyecanla bekliyorum. Kendim her ne kadar Dune serisini seviyor olsam da ona da razıyız. Evet, bakayım başka haberim yok bugünlük. Şimdi Levent abi gelecek, onunla kendi etkinliğini konuşuruz. Bekleyen incelemeler çok fazla, onlar arka arkaya girer. Samsung'lar incelenecek, S10'lar incelenecek, Huawei bekliyor. Tabii onlar hani geldiğinde zaten hani kuyruğa giriyorlar. İnceleme kuyruğunda olan başka ürünler de var. Ben bu aralar laptoplarla çok uğraşıyorum. Onlar arka arkaya geliyor. Bir yandan işte Plus bölümlerimiz devam edecek. Onlar da haftaya, pazartesi mesela bu hafta Voltron giriyor. Onu da Plus'lar için. Diğer tarafa, yani Plus olmayan tarafa ne zaman açılır konusunu hep soruyorsunuz ama o birazcık şeye bağlı. Yani ben fix bir hafta sonra diyemiyorum çünkü onun geldiği, denk geldiği gün başka videolar oluyor. YouTube tarafındaki trafiği çok karıştırıyor. Arka arkaya 3-4 videoda giremeyiz. Hani o gün tüketilemez. O gün tüketilemezse de reytinglerini de çok olumsuz etkiliyor. O yüzden birazcık bizim trafiğimize, video trafiğimize göre ayarlayıp sokmaya çalışıyorum Plus videolarını. Herkese açık hale getirmeye çalışıyorum. Önümüzdeki hafta ama Walter'ına bir boşluk bulup yayınlarız. Fotoğraf bölümlerimiz devam edecek. Onlar da devam ediyor. Oyun gündemi devam ediyor. Onlar da şimdi bir oyun incelemesi yapacaklar. Days Gone onlar da bakalım. Kısa bir inceleme çekerler diye tahmin ediyorum. 45 dakikalık oyun. İlk duyduğuma göre, Uğur'dan aldığım haberlere göre oyun güzelmiş ki. Uğur bir oyuna güzel diyorsa o oyun dehşet iyidir zaten. Yani öyle düşünebilirsiniz. Ben de merakla bekleyeceğim. Çünkü ben açıkçası zombi oyunu deyip geçtim. Hani şans bile vermedim. Ama Uğur öyle değil diyor. Hani güzel hazırlanmış bir oyun. Hatta şaşırmış o. Yani oyun bu kadar iyiyken daha fazla gürültü çıkarılmalıydı bu oyun için diyor. Bakalım, ben de merakla bekliyorum Days Gone'ın nasıl olduğunu. İkna edebilecek mi benim gibi zombi işlerine hiç bulaşmayan insanları? Ama tam tarih veremeyeceğim. Önümüzdeki hafta sanıyorum NDA'sı bitecek onun. Evet, önümüzdeki hafta NDA bitimine yetişebilir diye tahmin ediyorum. O herkese açık bir video olacak tabii ki de. Bunlar haricinde incelemelerimiz devam edecek. Yine telefonlar geliyor. Umut yine karşınızda olacak. Çinli telefonlarla. Onlarla uğraşıyor. Şimdi birkaç, iki tane telefon ondan gelecek. hani ilginç, enteresan, hiç görmediğiniz bir şey bekliyor mu derseniz diye düşünüyorum ama çok fazla bir şey yok. Yine rutin incelemelerimize devam edeceğiz. Ekran kartları tarafında belki 1650 gelir bu hafta diye düşünüyorum. Onun da çünkü bir NDA'sı var. O da önümüzdeki haftada olacak. Bana da ürün gelmedi de gelir. 1650'ye bakarız. Biz şu an 1660'ları bitirdik. Onun incelemesi gelecek. 1650'den beklentimiz de zaten ucuz olması. Onun dışında yani çok inşallah kısmamışlardır. Hiç olmazsa 1060 seviyesinde bir performans alırsak yine bence güzel olur. Hiç olmazsa 1060 almayanlar, onu bile almayanlar beklediklerine değer daha yeni teknolojiyle güncel versiyonunu makul bir fiyata inşallah alabilirler 1650 ile. Nvidia'nın 1660 ve 1660 ve Ti olarak ikiye ayırdığı ayrım güzel olmuştu. Çünkü birisinin eskiden 1060 3 ve 6 GB diye ayrılıyordu. Şimdi o ayrımı kaldırdılar. Hepsi 6 GB. Bu mantıklı bir hamleydi. 1050'de de inşallah çok kısıntıya gitmezler de insanlar biraz mutlu olurlar. Çünkü her şeyin fiyatı yüksek yine. Dolar çıldırdı. Yükseldi 5.80'lerde. Hemen fiyatlara yansıyor. Bizim sektörde hemen yansıyor. Anında yükseliyor. Günlük yansıyor hem de. Bir yandan işte konsol dedik. Konsol oyunları yine aynı şekilde dert yanmaya devam ediyoruz. İnsanlar birazcık PC'ye dönüyorlar bu yüzden. Ama PC'ye dönmenin de maliyeti yüksek. Eğer elinizde eski bir cihaz varsa yeniden kurayım dediğiniz zaman onun da ilk kurulum maliyeti yüksek. En önemli parçası da ekran kartı. Şu an AMD tarafından Navi'yi bekliyoruz. Ama Navi de çıktığı zaman giriş seviyesi ya da hatta orta seviye bile ben beklemiyorum. Tepeden direkt girmesini bekliyorum. O yüzden şu anki güncel kartlar neyse muhtemelen biz onları alacağız uzun süre. Orta seviyede ve giriş seviyesinde. Bakalım önümüzdeki haftalarda yine şu canlı yayın içine tekrar başlarız. Saatini değiştireceğiz. 8-9 yapacağız. 7-8 yerine. O bakalım birazcık ilgiyi arttıracak mı? Göreceğiz. Fırsatlara bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. Bir ViewSonic monitör var. En son eklediğimiz. Orada da elimizi birazcık yine kriz bağladı. Çünkü firmalar hani size özel indirim sunamayacağız. Çünkü zaten olabilecek en düşük fiyata satmaya çalışıyoruz diyorlar. Kriz nedeniyle malum. Çünkü dolar arttığında fiyatı kârdan kısacak. İşte ya da indirimli diye düşündükleri fiyatı asıl fiyat haline getirmeye çalışıyorlar. O zaman da işte fırsata ürün çıkmıyor. Ama elimizden geldiğince firmalarla konuşuyoruz. Arttırmaya çalışacağız. Ürünleri, fırsat ürünlerimizi de ara sıra girip kontrol edin. Plus aboneleri için. Böyle bu haftalık tek başıma anlattım. Önümüzdeki hafta Levent abi olacak. Bir aksilik olmazsa buradaki maddelerden de bir iki tane önemli olanı ben ona sorarım. Yorumunu alırım ve gündeme kaldığımız şekilde iki kişi devam ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.